Esselamu Aleyküm Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Her zamanki gibi kıymetli hocamız Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat. Değerli hocam hoş geldiniz,
hoş
safalar
bulduk,
getirdiniz.
Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim, görüşmeyeli?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz.
Rabbim sağlık sıhhat versin.
Allah bundan geri koymasın.
Amin inşallah.
Bizim orada tabii hem dünyalık hem de ahirettik dualarımız olur değil mi?
Eyvallah.
Bizim orada derler ki Allah el ayak muhtacı etmesin.
Amin.
Bu dünyaya yönelik. Allah akıbetimizi hayretsin.
Amin.
Tabii en güzel dualardan birisi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Yani hem ya Rabbi beni dünyada da iyilik ver, ahirette de ve cehennem azabından koru. Kur'an-ı Kerim'in duası. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua. Böyle dua ediyoruz hepimize.
Allah razı olsun hocam.
Tabii Rabbena atina diyoruz değil mi? Rabbi atini demiyoruz.
Hmm.
Rabbi atini deseydik ya da Kur'an-ı Kerim öyle değil tabii.
Evet.
O zaman ya Rabbi bana ver olurdu. Ama Rabbena atina deyince ey Rabbimiz bize ver.
Bize ver.
Hepimize. Bütün Müslümanlara.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum. Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayri müekkede nedir diyerek başlayalım hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii çeşitli ilim dallarında özel kavramlar var, tabirler var. Bu sünnet, sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede bir taraftan fıkhın, bir taraftan hadisin konusuna giren kavramlar. Şimdi önce sünnet nedir? Evet,
evet.
Yani bizi dinleyenlerin %70-80'i bunu biliyor. Ama bilmeyenler olabilir, eksik bilenler olabilir. O açıdan kısaca önce bir sünneti açıklayalım.
Evet, buyurun hocam.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Net ifadelerle. Bu emrettiği şeylere farz diyoruz. Namaz kılın, zekat vermek, oruç size farz kılındı gibi bunlara farz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de emredilen ama net olmayan, yani farklı şekilde yorumlanması mümkün olan veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli olarak yaptıkları var bu farzların dışında. Bunlara vacip diyoruz. Kurban kesmek gibi, vitir namazı gibi bunlara vacip diyoruz. Bir de bunların dışında Peygamber Efendimizin yaptığı, söylediği, ikrar ettiği haller, fiiller var. Yaptıklarına fiili sünnet diyoruz. Bizzat yapıyor kendisi.
Evet.
Söylediklerine kavli, sözlü sünnet diyoruz. Bir de takriri sünnet var. O da yanında başkaları tarafından yapılıp reddetmediği, engel olmadığı veya onayladığı sünnetler var.
Hmm.
Mesela sabah ezanında Es-salatu hayrun minen nevm.
Hmm.
Bu ezanın ilk meşru kılınışında bu cümle yok idi. Bu ne demek bunun manası? Namaz uykudan hayırlıdır. Bilal Habeşi radıyallahu anh ezan okurken sabah ezanı bunu ekledi bir gün. Resulullah bunu duydu ve hoşuna gitti. Ve o şekilde kaldı. Buna da takriri sünnet diyor.
Takriri sünnet deniyor.
Farzı yapmak görevdir. Yaparsan sevap alırsın. Yapmazsan günaha girersin. İnkar edersen dinden çıkarsın. Namaz farz. Namazı kılmamız bizim vazifemiz. Terk edersek günaha girmiş oluruz. Farzı terk edersek. İnkar eden dinden çıkar. Namaz yok diyen dinler çıkar. Bu bir. Vacibi yapan, yapmamız gerekir. Yapan sevap kazanır. Terk eden sorumlu olur. Farz kadar olmasa da. İnkar eden dinden çıkmaz. Yani bir adam çıksa kalsa dese ki kurban yok. Günaha girer ama dinden çıkmaz.
Hı.
Ha, sünneti ise sünnet ister kavli olsun, ister fiili olsun, ister takrir. Bunları yaptığın zaman sevap kazanırsın. Yapmadığın zaman günah kazanmazsın. Yani o eskiden beri bilinen bir tabirle Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum olursun denir. Şimdi sünnet-i müekkede ve gayri müekkede tabirleri daha çok ibadetlerle ilgilidir. Sünnet dediğimiz zaman genel anlamda ibadetlerle ilgili olabilir, sosyal hayatla ilgili olabilir. Efendim bir takım sözleşmelerle ilgili olabilir. Mesela yemek yerken dikkat ettiğimiz noktalar sağ el yerle ye, sünnet. Hı hı. Önünden ye, sünnet. Suyu içerken birden içme, üçe böl, sünnet. Bak, bunlar hep ibadet dışı şeyler. Bunlar da pek müekket, gayri müekket uygulanmaz. Müekket ve gayri müekket dediklerimiz daha çok ibadetlerle ilgili olan sünnetlerdir. Müekket kuvvetli demek. Gayri müekket de kuvvetli olmayan demek.
Evet.
Ha, şimdi ne oluyor müekket? Peygamber Efendimizin çokça yaptığı, ara sıra terk ettiği sünnetler. Ki bu ibadetlerimiz içerisinde sabah namazının sünneti müekket sünnettir. Öğle namazının ilk ve son sünneti müekket sünnettir. Akşam namazının sünneti müekket sünnettir.
Sürekli yaptığı.
Ara sıra terk ediyor.
Ara sıra terk ediyor.
Eğer terk etmese o zaman sünnet olmaktan çıkar, farza vacibe girer. Ara sıra terk ediyor. Bunlar kuvvetli sünnetlerdir. Bunları yaptığın zaman sevap alırsın. Yapmadığın zaman da kınanırsın. İsaet denir ona. Kınanırsın. Ama bir vacibi terk etmiş gibi değil. Veya farzı terk etmiş gibi değil. Daha düşük seviyede. Gayrimüekked sünnet ise peygamberimizin bazen yapıp bazen terk ettikleri. Ki bu ibadetlerde de mesela ikindi namazının sünneti. Mesela yatsı namazının ilk sünneti. Bunlara da gayrimüekked diyoruz. Gayrimüekkedleri daha çok terk ettiği oluyormuş. Müekkedleri daha az terk ettiği oluyormuş. Dolayısıyla müekked sünnetler gayrimüekkedlerde daha kuvvetli, daha güçlü. Ama genel anlamda sünnetleri tümüyle terk etmek o günah gelir. Çünkü bizim dinimizin temel kaynaklarından ikincisi sünnettir. Birincisi Kur'an, ikincisi sünnettir.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Hocam bir sonraki soruda cenazeyi tabutla gömmek ve bir mezara birden fazla cenaze defnetmek caiz midir denmiş.
Şimdi normalde geleneğimizde cenaze toprağa gömülür.
Evet.
Toprağa gömülür. Ve yani deriz ya topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Genelde
evet,
bu.
Eyvallah.
Ama bazı özel durumlarda tabutla gömülebilir. Nedir o özel durumlar? Mesela kabir, su çıkıyor kabirden. Çamur. O şeye dönmüyor. O zaman tabutla gömülebilir. Bu bir ihtiyaç olmuş olur. Ama böyle bir durum yoksa tabutla değil, toprakla, toprağa gömülmeli. Evet.
Veya hastalık vardır.
Hastalık için. Vardır. Tabii dediğin gibi güzel o. Mesela bir zamanlar oldu bu.
Evet.
Gelen bazı hastalar demir tabutlarla hatta.
Evet.
Tahtada demir tabutlarla.
Veba gibi bir hastalık.
Bunlar zorunlu durumlardır. Bunlar da defnedilebilir. Ama hiç böyle bir şey yok. İhtiyaç yok. Buna rağmen tabutla defnetmişler. Mekruh olur o.
Mekruh olur.
Mekruh olur. Peki bir kabre birden çok cenaze konulabilir mi? Bu da zarurete ihtiyaca mebni. Şimdi eskiden hayal ederdik, şimdi müşahede olarak görüyoruz. İşte onlarca, yüzlerce insan aynı anda vefat ediyor, şehit ediliyor Gazze'de. Ve o insanlar nasıl defnediliyor? Bir böyle hendekler açılıyor.
Evet, toplu şekilde.
Ve hendeke topluca yan yana, aynı kabre olmuyor ama yan yana defnediliyor.
Evet.
Bu daha önce şeyde olmuş bu. Uhud Savaşı'nda o şehit olan 14 tane şehidi vardı Müslümanların o zaman. Onlar aynı şekilde bu şekilde defnedilmiş. Yani normalde her bir cenazenin ayrı bir kabre defnedilmesidir. Esas olan budur. Ama zaruret varsa, defnedecek başka yer yoksa, yan yana, üst üste değil ama yan yana, aralarına toprak koyarak şöyle.
Evet.
Aynı kabre defnedilebilir. Tabii bu yeni olursa, yeni ve ihtiyaç zorunlu olursa. Ama daha önce de defnedilmiş, 20 sene önce defnedilmiş. Aile mezarlıkları var bugün.
Evet.
İşte tapulu ve o mezarlığa işte eskilerde gömülüyor, yenilerde gömülüyor. eskilerin kemikleri çürümüşse onlar bir kabrin kenarına yığılarak diğer cenaze konulabilir. Şimdi bir de üst üste var. Mesela bu büyük şehirlerde bir kabri kazıyorlar. Aşağıya bir cenaze defnediyorlar. Üstünü bir beton kapakla kapatıp onun üzerine ikinci bir cenaze defnediliyor. Ve bunlar da mümkündür.
Eyvallah hocam. Şeyde de sanırım bildiğim kadarıyla Cennetül Baki mezarlığında da yine bir süre geçtikten sonra onun üzerine bir defin işlemi daha.
Zorunlu o.
O da zorunlu.
Yani Medine-i Münevvere'de çok insan ölen, çok oluyor orada. Yani yerlilerinden, hacca gelenler, umreye gelenlerden. O mecburi o. Yalnız oralarda biraz toprağın veya iklimin özelliği daha çabuk çürüyormuş. Cesetler.
Evet.
Ama bizim buralarda yani bazen sorarlar bize kaç sene sonra defnedilebilir? Yani bir cenazenin üzerine ikinci bir cenaze. Bu seneyle ilgili değil bu. Önceki cenazenin çürüyüp çürümemesine bağlı. Beş senede çürürse 5 sene sonra. Ama 20 senede çürürse 20 sene sonra defnedilir.
Eyvallah hocam. Bir diğer soru, bir kadının dul olması zekat alması için geçerli bir sebep mi?
Şimdi kimin zekat alacağı, bir başka ifadeyle kime zekat verilebileceği Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Kur'an-ı Kerim 8 tane sınıf sayıyor. 8.
8 sınıf, evet.
Şimdi bunun anlamı şu, bunun üstüne çıkılmaz. 8 sınıf var ya.
Evet.
9'uncuya verilmez.
Evet.
Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı sayılı şeyler var. Hükümler var.
Evet.
Mesela bu cezalarda işte iftira cezası var. Ona kazf derler. 80 sopa vurulur. İffet iftirası yapan eğer ispat edemezse. Veya zina cezası var. Burada sayılar belli. Onun bir eksiği de yerine getirilmiş sayılmaz o cezanın. Bir fazlası olursa zulüm olur. Yani Kur'an-ı Kerim kaç demişse o. Şimdi yani rakamlar varsa, sayılar varsa buna mefhul muhalif de ifadesi kullanılır.
Evet.
Usulü fıkıhta. Yani bu sayının söylenmesi bunun dışındakilerin olamayacağı anlamına gelir. Bu 8 sınıfın içerisinde dul hanımlar yok.
Dul hanımlar yok.
Bunlar kimler var? Fakirler var.
Fakirler.
Ki fakirler de 2 gruba ayrılmış. Miskinler, fakirler.
Farkı nedir hocam?
İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakin diye başlayan ayet-i kerimede. Şimdi şöyle, bu 8 sınıfın dışına çıkılmaz da, şu durumda olanlar bu 8 sınıfın içine girer mi girmez mi? Mesela şimdi İbn-i Sebil,
evet,
yolcu veya fi sebilillah, Allah yolunda cihad edenler. Kim bunlar? Burada farklı görüşler var. Ama o adam o işi yapınca Allah yolunda olmuş olur inanıyor. Şimdi bu miskin ve fakirin kimler olduğu konusunda da İslam alimler arasında görüş ayrılıyor. Hanefilere göre miskin hiçbir şey olmayan. Fakir az çok bir şey var ama zenginlik derecesine ulaşamayan. Yani ihtiyaçların dışında nisap miktarı malı olmayan. Şafilere göre tersi. Şafiler onu tam tersi anlamış. Fukara hiçbir şey olmayan. Tam züğürt. Mesakin miskin ise biraz az çok bir şeyi olan. Yani Hanefilerle Şafilerin bu miskin ve fukara
anlayışı,
fakir açıklamaları birbirinin zıttı. Ama fark etmez, önemli değil. Sonuçta her ikisine göre de zekat
veriliyor. Miskin veya fakir bir dul kadına verilir.
Yani dul kadın eğer fakirse ona elbette verilir.
Evet.
Dul erkeğe de verilir fakirse. Yani evli kadına da verilebilir. Bak sadece dul değil. Eğer
evet,
fakirse.
Evet.
Kocası zengin ama kadın fakir. Verilebilir.
Eyvallah hocam. Şöyle bir soru var. İslam'a göre erkeğin kadından fazla miras alması, bu hüküm diyor, zulüm değil midir?
O çok büyük bir günahtır bu lafı etmek. Yani bunu zulüm olarak algılamak, zulüm olarak telakki etmek, Allah korusun, insanı dinden çıkarır.
Evet.
Bu Allah'ın, Allah'a nispet edilemeyecek bir sıfattır. Allah adildir.
Amin.
Asla zulmetmez. Allah neyi emretmişse, hangi hükmü koymuşsa o mutlak doğrudur, haktır, gerçektir. Ve dolayısıyla bu şekilde konuşmak insanı dinden çıkarır.
Evet.
Şunu düşünebilir. Ya bana göre bunlar işte ben böyle yapmak istiyorum dersin, o ayrı. Ama Allah'ın koyduğu bir hükmü zulüm olarak nitelemek, gereksiz olarak nitelemek, yanlış olarak nitelemek insan dinden çıkar. Hiçbir şekilde zulüm değildir. Bunu çeşitli suretlerde şey yapanlar var. İzah etmeye çalışanlar var. Ama o izahlara karşı, ama bugün şöyle de çıkar insanlar. Mesela hep eskiden ne deniyordu? Ailenin geçimi erkeğe ait. Dolayısıyla erkeğin omzundaki yük daha fazla. Dolayısıyla mirastan ona daha çok pay verilmesi normal. Ama kadının ailenin geçimine katkıda bulunma mecburiyeti yok. Hatta bırak onu, kadının kendisinin ihtiyaçlarını kocası karşılamak zorunda. Dolayısıyla kadın daha az ihtiyaçlı. Erkek gibi değil. Yani böyle açıklamalar yapılıyor.
Evet.
Ama buna karşı birisi de çıkar der ki, ama zamanımızda öyle değil ki. Kadınlar da iş yapıyor. Kadınlar da ev idare ediyor diyebilirler. Dolayısıyla bu bir polemik olur o.
Evet.
Ben ona girmek istemiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Allah neyi emretmişse, neye hükmetmişse bu adalettir. Allah adildir. Onun aksini söylemek, hele hele Allah'a zulüm nispet etmek insanın dinden çıkıyor.
Evet. Zaten bunu genelde hocam ateistler falan bir argüman olarak kullanıyorlar Müslümanlar karşısında. Bir diğer soru hocam. Cemaatle namazı mazeretsiz bir şekilde terk etmenin hükmü nedir denmiş.
Şimdi mazeret, cemaatle namaz önemli bir şeydir biliyorsunuz dinimizde. Cemaatin şart olduğu, namaz kılarken cemaatin şart olduğu bir tek namaz var. Cuma namazı ve bayram namazı. Onun dışındaki namazlar cemaatle de kılınabilir, tek tek de kılınabilir. Ancak cemaatle kılınmaları çok daha faziletlidir. Bunu Peygamberimizin sünnetinden anlıyoruz. Buyuruyor ki bir hadisinde, cemaatle kılınan bir namaz, kişinin tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha çok sevaptır. 27 derece. Yani bu ne demek? Tek başına kıldığın zaman 10 sevap alıyorsan, cemaatle kıldığın zaman 270 sevap alıyorsun demek.
Evet.
Sonra camiye gidip gelirken attığın her adımdan bir günahın siliniyor. Kaldırdığın her adımdan işte bir günah, işte sevap yazılıyor. Hadis-i şerifi var. Camiye gidip de namazı beklediğin sürece oturduğunda sanki namaz kılıyormuşsun gibi sevap alıyorsun. Bak bu hadisler var. Bir öbür taraftan cemaata gelmeyenleri kötüleyen hadisler de var.
Evet.
Yani bazen öyle düşünüyorum ki yerime namaz kılacak birisini koyayım. Yanıma 3-5 tane genç alayım. Onları götüreyim, dışarıdan odun toplasınlar. Geleyim o camiye gelmeyenlerin evini yakayım.
Hı.
Bu anlamda hadis var. Tabii maksat Peygamber Efendimiz camiye gelmeyenlerin evini yakacak değil. Yani cemaatin önemini anlatmak için bahsediyor. Bir temsildir bu. Yani çok önemli. Peki cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Vaciptir diyenler var. Sünnettir diyenler. Ama en azından sünnettir. Ve dolayısıyla eğer kişi kendi evinde mazeret olmadığı halde camiye, cemaate gitmez de evinde kendi başına namaz kılarsa günaha girmez belki. Ama
o kadar da
sevap, o sevaptan mahrum kalır. Mahrum o kadar sevaptan kalır. Mahrum kalır. Ve yanlış yapmış olur.
Eyvallah hocam. Hocam, takiye yapmak nedir diye bir soru gelmiş.
Takiye gizlemek demek. Yani insanın içinden geçenleri dışa aksettirmemesi. Tam tersini.
Bir başkası hakkında düşündüklerini mi acaba?
Kendisi. Kendisiyle ilgili. Mesela Diyorum ki bir adam birini sevmiyor.
Evet.
Kalpten sevmiyor. Onu seviyormuş gibi göstermez. Bu daha çok bu takiye tabiri Şia'da var. Şia'da. Yani düşman olduğu halde ona dost görünmek. Kişi veya devletler hakkında veya karşı grup hakkında kötü düşündüğü halde iyi düşünüyormuş gibi
davranmak.
Davranmak veya öyle bir şey göstermek.
Bu yanlış bir şey değil
mi? Yanlıştır, günahtır. Bizde ehl-i sünnette böyle bir şey yoktur.
Yani bu biraz münafıklık alameti gibi.
Münafıklığa girer ama bu tabir var. Bu terminolojide bu tabir var ama dediğim gibi Şia ile ilgili. Hatta onların inanç esaslarındandır bu takiye.
Takiye, Allah'ın.
Ama ehl-i sünnette böyle bir şey yoktur. İki yüzlülük yapmaz. Şey, içine ise dışı olur. Ancak bazı özel durumlarda olur. Mesela işte öldürecekler seni. İnancından dolayı evet. Öldürecekler. Ve sen onlara karşı ne yapıyorsun?
Yalan söylüyorum.
Yalan söylüyorsun. Yani inancın sağlam olduğu halde onun aksini dışarı aksettiriyorsun. Evet. Mesela bu oldu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. İki tane Müslümanı müşrikler, kafirler yakaladılar ve peygamberi inkar etmeleri için zorladılar, tehdit ettiler. Bunlardan birisi dediklerini kabul etmedi, öldürdüler. Diğeri kabul etti, göründü ama çok fazla üzüldü kendisi. Kurtuldu ellerinden, peygamberimizin huzuruna geldi. Ağlayarak durumu anlattı. O zaman kalbin nasıldı dedi gönlüm. Kâne mutmainnel bil iman. İmanla dopdolu, memluen bil iman, imanla dopdolu idi dedi. O zaman in adu feut peygamberimiz. Yani onlar sana tekrar böyle bir durum yaparlarsa sen de böyle de. Yani burada ne oldu şimdi? Canını kurtarmak için bu ikrah deniyor buna. Bu durumda kendisi inancının, düşüncesinin aksini ısrar etti. Yani bu takiye sayılmaz. Veya bazen olur ki işte insanı yakalarlar. Kendi İslam ülkesi, İslam ordusu hakkında bilgi edinmek isterler. Veya kendi yakınlarını da tehdit ederler. Bu durumlarda o yanlış olan şeyler ki bunlar ruhsat olur.
Ruhsat.
Bu yapılabilir. Bunlara takiye denmez ama asıl takiye demin söylediğim gibi bir inat sistemi olarak Şia'da var. Ve mesela diyelim ki ehl-i sünneti hiç sevmezler diyelim. Diyelim diyorum. Ama sever gönüller. İşte bu takiye olur.
Takiye, evet. Hocam bir diğer sorumuz. Bir kadın mahremi olmadan tek başına yolculuk yapabilir mi?
Vallahi bu da artık çok yani insanların ne diyeceğini bilemediği tabiri caizse. Evet,
çünkü meşrulaştı gayet.
Konulardan yani. Birisi. Meşrulaştı, mecburlaştı. Yani şimdi normalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadın mahremi veya eşi olmadan 3 günlük bir yola gidemez. 3 günlük yol sefer mesafesidir. Hı hı. Ve o 3 günlük yolda bizim bugünkü şeylerimizde, ölçülerimizde 18 saatlik yoldur. Yani 90 kilometrelik mesafedir. Çünkü bir saatte genelde işte 5 kilometre yürünür.
Ha, yürüme mesafesiyle 18 saat.
90 kilometre, evet. 18 saate tekabül eder bu. Peygamberimizin hadisi var böyle. Bu hadisten dolayı İslam uleması öteden beri bir kadının mahremi olmadan veya eşi olmadan bu mesafeye tek başına gidemeyeceğini söylerler.
Evet.
Yani bu konuda bizim klasik eserlerimizde, eski kitaplarımızda aksi bir görüş var mı ben bilmiyorum. Ama şimdi zamanımızda yalnız şu var. Haçla ilgili olarak Şafii mezhebinde.
Evet, onu soracaktım.
Eğer yol emniyeti varsa kadınlar kendi aralarında bir grup yapıp hacca gidebilirler yol emniyeti varsa. Hı hı. Maliki mezhebinde grup yapmalarına da gerek yok. Bir kadın hac için gidebilir.
Tek başına gidebilir. Tek başına.
Tabii o zamanki hacca gidişle bugünkü hacca gidiş aynı değil. Yani şimdi o zaman
deveyle gidiyor.
Deveyle gidiyor. Diyelim ki İstanbul'dan birisi hacca gidecek olsa 3 ayda gidip gelebiliyordu.
Evet.
Ve 6 ayda gidip gelebiliyordu. Ha, bırak İstanbul'u, Medine'den Mekke'ye gidip gelecek olanlar 4-5 günde ancak Mekke'den Medine'ye varıyorlardı. Belki daha fazla. Ama şimdi öyle değil tabii.
Tabii.
Yani İstanbul'dan 3 saatte uçakla varıyorsun.
Evet.
18 saatin 6'da biri. Yani şimdi günümüzde şartlar biraz değişti. Biraz da ihtiyaçlar değişti. Kaynaklarımıza baktığımız zaman gidemez. Ama vakaya bakıyorsun. İnsanlar uçakla, otobüsle, trenle gidip geliyorlar. Buna engel olamazsın. Şöyle bir tevil yapılabiliyor bugün. Efendim şimdi eskiden yol emniyeti yoktu.
Evet.
Yani 3 günlük bir mesafeye gittiği zaman bir kadın bunun anlamı 3 geceyi yolda geçiriyordu. Ve bu yolda geçirirken bir otelde, bir handa konaklamıyordu. Dağ başında, kırda.
Evet.
Ve dolayısıyla şey orada canı ve malı ve ızıyla ilgili şey yoktu. Garantisi yoktu.
Evet, bir güvence yoktu.
Evet. Ama şimdi öyle değil şeklinde teviller var. Bir de Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashab'tan birisine, ismini tam hatırlayamadım, çok uzun yaşayacağına işaret ederek diyor ki sen öyle ki sen göreceksin ki insanlar Hira'dan kalkıp bir kadın tek başına Mekke'ye gelecek ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Hakim-i Ta'i zannediyorum bu şey. Ben yanlış söylemiş olmayayım. Yani maksadı Efendimizin o adamın çok uzun yaşayacağını anlatıyor. Ve sen o kadar yaşayacaksın ki. Hira'dan ki o Irak'tan bir kadın tek başına kalkıp Mekke'ye gelecek. Ve Allah'tan başka bir şeyden korkmayacak. Yani yol emniyeti olduğu zaman oraya gidebilecek gibi bir anlam çıkartıyorlar. Veya bir başka rivayet yine öyle bir zaman gelecek ki bir kadın ta Sana'ya kadar Yemen'in başkenti Sana'ya kadar gidecek ve hayvanlarını kurt kapmasının dışında herhangi bir korku hissetmeyecek. Yani yol emniyeti olacak. Bir de bu var. Şimdi bu tip hadislere de biraz şey yapıyoruz yani güveniyoruz. Şöyle ben diyebilirim. Ya helaldir gitsinler gelsinler deme yerine mecbur görünüyorlar. Allah onların mevcut durumu da niyeti de biliyor.
Eyvallah hocam.
Biraz da artık buna öğrenciler var, memurlar var.
Evet.
Şimdi trene biniyor. Bir vagonda 60 kişi var. Kadın, erkek. Ve bu insanlar İstanbul'dan kalkıyor Ankara'ya gidiyor 3,5 saatte. Şimdi buna kadınlar gidemez diyemiyorsun. Yani desen bile olmuyor.
Ve sosyal hayatın her yerinde var hocam. Bir kafeye oturuyorsun. Kadınlar ve erkekler var.
Onlar şehir içi. Yani. Onlar şehir içi. Ama bu mesela diyelim kafede oturuluyor.
Evet.
Kafede oturmuşsun. Vagonda oturmuşsun.
İşte,
akla aynen. Gelebilir belki ama. Evet. Yani dediğim gibi öğrenciler. Kız öğrenciler var. İstanbul'dan Erzurum'a, Kars'tan Ankara'ya. Uçakla gelip gidiyorlar, trenle gelip gidiyorlar. Evet. Allah biliyor herkesin niyetini ve durumu biliyor.
Ameller niyetlere göredir diyoruz yani. Hocam bir diğer sorumuz. Kazancının çoğu haram olan bir kimsenin hediyesi veya ikramı kabul edilebilir mi?
Edilmemeli. Denmiş. Edilmemeli çünkü o haram kazanç. O kazancı elde eden kişinin mülkü değildir.
Hı hı.
Kendisine ait olmayan bir şeyi karşıya veriyor. Eğer kendisine verilen kişi, hediye edilen kişi bu durumu biliyorsa onun ikramını ve hediyesini alamaz.
Eyvallah hocam. Hocam son bir sorumuz kaldı. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. İşe girerken referans bulmak kul hakkına girer mi denmiş?
Şimdi bazı işlerde referansı şart koşuyorlar zaten.
Evet artık öyle bir referans istiyor. Hatta 2 referans istiyor hocam. Adını istiyor,
yani,
numarasını istiyor falan.
Tabi burada şöyle iş deyince bir devlet işi olabilir. Bir de şahıs.
Özel sektör.
Özel sektör olabilir. Özel sektörde insanlar istediğini işe alırlar. İstediğini almaz. Ki zaten evet. Özel sektör işi alırken kendisine en iyi iş yarayacak olan alır.
Yani.
Yani böyle boğaz beklemek için kimseyi almazlar.
Yani çelikli bir adam arar.
Ve istediğini alır. Yani referans göster de göstermese o hiç bir etkisi olmaz. Yani devlet işlerinde şeye dayalı olarak, yeteneğe, bilgiye, dürüstlüğe dayalı olarak yapılan bir takım ön çalışmalar var.
Mülakat gibi.
Mülakat gibi, imtihan gibi, işte bu referans gibi. Bunlar da adil davranmak lazım. Yani sırf mesela daha layıkı varken birisi referans verdi diye ondan daha geride olan birisini almak, devlet işini almak, bu doğru değildir. Ki bu adil devlet başkanının yapması gereken şeylerden birisi, devlet işlerine görevi alırken liyakatı esas almalı. Dürüstlüğü, düzgünlüğü esas almalıdır. Yakınlığı veya dostluğu değil.
Eyvallah.
Ama tabii seçmenin bir kriterlerinden birisi de ona güvendir. O güven de ancak referansla bilinebilir. Dolayısıyla o da dikkate alınabilir.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.